Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Anne Harrington'ın Mind Fixers adlı kitabı. Psikiyatri tarihini, ruhsal hastalıkların biyolojik temelini bulma arzusunun tarihi olarak inceleyen araştırmaya dayalı bir fikir tarihidir. Kitabın odağında zihinsel sıkıntıları, beyin kimyası, sinir sistemi, genler ya da ilaçlarla açıklayacak tek ve kesin bir anahtar arayışı vardır. Harrington, özellikle 20. yüzyılda psikanalizin etkisinden biyolojik psikiyatrinin yükselişine uzanan dönüşümü ele alır. Ancak bu dönüşümü bilimin doğrusal biçimde ilerlediği bir başarı öyküsü olarak anlatmaz. Klinik ihtiyaçlar, savaşlar, göç, toplumsal önyargılar, hasta ve aile hareketleri, devlet politikaları, mesleki rekabet ve ilaç endüstrisinin etkisi anlatının asli parçalarıdır. Yazar biyolojik araştırmayı ya da ilaç kullanımını toptan reddetmez. Bunun yerine umut veren bulguların nasıl abartılı vaatlere dönüştüğünü ve ruhsal hastalıkların karmaşıklığının neden tek bir açıklamaya direnç gösterdiğini sorgular. Kitap, psikiyatrinin geçmişteki güven iddialarını dikkatle değerlendirirken daha temkinli ve çok boyutlu bir gelecek düşünmeye çağırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak biyolojik psikiyatrinin zafer anlatısına tarihsel bir itiraz. Kitabın temel katkısı. Yaklaşık 1980 sonrasında psikiyatrinin psikanalitik yaklaşımlardan koparak kesin biçimde bilimsel ve biyolojik bir çağa geçtiği yönündeki yaygın anlatıyı, sorgulamasıdır. Bu basit anlatıda konuşmaya dayalı Freudcu psikiyatri yetersiz kalmış, ardından beyin bilimi. Genetik ve ilaç tedavileri hastalığın gerçek nedenlerini açıklamaya başlamıştır. Harrington ise bu çerçevenin fazla düzenli ve fazla iyimser olduğunu gösterir. Psikiyatrinin biyolojiye yönelmesi yalnızca laboratuvardaki buluşların doğal sonucu değildir. Tanı sistemlerini standartlaştırma isteği, mesleğin tıp içindeki konumunu güçlendirme çabası, kamuoyunun tedavi beklentisi ve ilaçların pratik kullanımı da bu dönüşümde belirleyicidir. Bu nedenle biyolojik devrim tek bir bilimsel keşfin zaferi değil, farklı kurumların ve çıkarların etkilediği tarihsel bir yeniden yapılanmadır. Harrington'ın itirazı, biyolojinin önemsiz olduğu iddiası değildir. Asıl mesele, biyolojik açıklamaların çoğu zaman sahip oldukları kanıt düzeyinden daha kesinmiş gibi sunulmasıdır. Kitap, ruhsal hastalıkları anlamada kullanılan her büyük çerçevenin dönemin ihtiyaçları ve kör noktalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunur. İkinci olarak, tek bir biyolojik neden arayışının tanı ve tedavi sınırları, Mind Fixers, şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon gibi ağır ve yaygın ruhsal rahatsızlıklar üzerinden, belirli bir biyolojik belirteç bulma beklentisinin neden sürekli ertelendiğini tartışır. Biyolojik psikiyatri, çoğu zaman her tanı kategorisinin arkasında ayırt edici bir beyin bozukluğu, genetik mekanizma ya da kimyasal dengesizlik bulunacağı umudunu taşıdı. Buna karşılık klinik tanılar, aynı tanı altında çok farklı belirtiler, yaşam öyküleri ve tedavi yanıtları bulunan insanları kapsar. Bir ilacın bazı kişilerde belirtileri hafifletmesi de tek başına o hastalığın nedenini kesin olarak ortaya koymaz. Harrington bu ayrımı tarihsel açıdan önemli görür. Çünkü tedavi yararıyla hastalığın açıklaması sıklıkla birbirine karıştırılmıştır. Özellikle eski ilaçların hala psikiyatrik tedavinin önemli kısmını oluşturması. Yeni biyolojik anlayışların beklenen ölçüde yeni ve hedefe yönelik tedavilere dönüşmediğini düşündürür. Bu durum ilaçların değersiz olduğu anlamına gelmez. Ancak kitap, ilaçları hastalığın kökenine ulaşılmış kesin çözümler gibi pazarlamanın hem bilimsel hem etik sorunlar doğurduğunu vurgular. Daha dürüst bir yaklaşım, tedavilerin yararlarını, sınırlılıklarını ve kişiden kişiye değişen sonuçlarını açıkça kabul etmeyi gerektirir. Üçüncü olarak, psikiyatri kuramlarını laboratuvar dışındaki güçlerin biçimlendirmesi. Harrington'ın anlatısında psikiyatri yalnızca kliniklerde ve araştırma laboratuvarlarında şekillenen bir alan değildir. Ruhsal hastalık hakkındaki fikirler, toplumun kimleri normal, tehlikeli, üretken ya da tedaviye muhtaç saydığıyla yakından ilişkilidir. Kitap, göç, savaş, toplumsal hareketler, ırk ve toplumsal cinsiyet varsayımları gibi etkenlerin psikiyatrik düşüncenin yönünü değiştirdiğini gösterir. Bu yaklaşım, geçmişteki yanlışları yalnızca eski bilimsel bilgi eksikliğiyle açıklamayı engeller. Örneğin belirli gruplara ilişkin kültürel korkular veya ahlaki yargılar, hangi davranışların hastalık sayıldığına ve hangi açıklamaların inandırıcı kabul edildiğine etki edebilir. Aynı şekilde hasta hakları savunuculuğu ve ailelerin talepleri, bakım kurumları, tanı dili ve tedavi seçenekleri üzerinde baskı oluşturabilir. Bu noktada kitap, bilimsel iddiaların otomatik olarak tarafsız kabul edilmemesi gerektiğini söyler. Bir iddianın hangi dönemde, hangi kurumlar tarafından ve hangi sorunlara yanıt olarak öne çıkarıldığını sormak gerekir. Türkiye'de de ruh sağlığı hizmetleri konuşulurken yalnızca ilaç ya da uzman sayısına değil, damgalanma, aile içi bakım yükü, ekonomik eşitsizlik ve hizmete erişim gibi toplumsal koşullara bakmak bu bakışla uyumludur. Dördüncü olarak ilaç endüstrisi. Pazarlama dili ve aşırı vaatlerin etkisi, kitapta ilaç endüstrisi, psikiyatrinin biyolojik yöneliminin tek nedeni olarak sunulmaz. Fakat bu yönelimin kamuya nasıl anlatıldığını etkileyen güçlü bir aktör olarak değerlendirilir. Psikiyatrik ilaçların yaygınlaşması, bazı hastalar için önemli bir rahatlama ve işlevsellik artışı sağlayabilmiştir. Buna rağmen Harrington, İlaçların pazarlanmasında kullanılan basit biyolojik hikayelerin araştırma bulgularının karmaşıklığını geride bırakabildiğine dikkat çeker. Depresyonu yalnızca belirli bir kimyasal eksiklikle, başka rahatsızlıkları da tekil beyin kusurlarıyla açıklama eğilimi hem tanıtım açısından elverişli hem de bilimsel olarak sorumludur. Çünkü bu tür formüller belirtilerin gelişimsel, psikolojik ve sosyal boyutlarını görünmez kılabilir. Ayrıca bir rahatsızlığın tıbbi kategori olarak geniş biçimde tanımlanması, daha fazla kişinin tedavi ve ilaç kapsamına girmesine yol açabilir. Harrington'un eleştirisi, hastaların ilaçtan yararlanamayacağını söylemek değildir. Daha çok reçete kararlarının açık bilgiye, izleme sürecine ve bireysel ihtiyaçlara dayanması gerektiğini savunur. İlaçların etkileri. Yan etkileri ve belirsizlikleri hakkında gerçekçi konuşmak hem hastanın karar hakkını güçlendirir hem de psikiyatrinin güvenilirliğini korur. Kitap bu nedenle umut ile reklam dili arasındaki farkı ayırt etmeyi öğretir. Son olarak biyoloji, yaşam deneyimi ve bakım ilişkisini birlikte düşünme çağrısı. Mindfixers'ın vardığı yer, biyolojik açıklamaları psikolojik veya toplumsal açıklamalarla değiştirmek değildir. Harrington zihnin ve ruhsal rahatsızlıkların doğası gereği çok katmanlı olduğunu öne çıkarır. İnsan beyni biyolojik bir organdır fakat gelişim süreci. Travmalar, ilişkiler, yoksulluk, kültürel anlamlar ve günlük yaşam koşulları da belirtilerin ortaya çıkışını, yorumlanışını ve iyileşme imkanını etkiler. Bu nedenle tek bir ana nedene dayanan model klinik gerçekliği gereğinden fazla sadeleştirir. Kitabın önerdiği entelektüel tutum her şeyi açıklayan büyük bir teori yerine belirsizliğe dayanabilen bütünleşik bir yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşımda nörobilim araştırmaları önemini korur. Ancak psikoterapi, toplumsal destek, güvenli barınma, sürekliliği olan bakım ve kişinin kendi deneyiminin dinlenmesi de tali unsurlar sayılmaz. Bu düşünce, ruhsal sıkıntıyı yalnızca bireyin beynindeki bir arıza olarak görmenin yol açabileceği daralmayı önler. Aynı zamanda bütün sorunları topluma yükleyerek biyolojik kırılganlıkları inkar etmekten de kaçınır. Harrington'ın esas talebi kesinlik değil, daha iyi temellendirilmiş bir alçak gönüllülüktür. Psikiyatri ilerlemenin önce neyin henüz bilinmediğini kabul etmekle başlayabileceğini hatırlatır. Sonuç olarak Mindfixers, psikiyatri tarihiyle, nörobilimle, tıp etiğiyle veya ruh sağlığı politikalarıyla ilgilenen okurlar için güçlü bir başvuru niteliğindedir. Psikiyatri öğrencileri ve sağlık çalışanları güncel tanı ve tedavi uygulamalarının arkasındaki tarihsel tartışmaları daha iyi anlayabilir. Hasta yakınları ve genel okur ise ilaçlar ile biyolojik açıklamalar konusunda ne kör bir iyimserliğe ne de bütünüyle reddedici bir tutuma sürüklenmeden daha bilinçli sorular geliştirebilir. Kitabın pratik yararı bir tedavi önerisini değerlendirirken kanıtın düzeyini, beklenen yararı, belirsizlikleri ve kişinin yaşam koşullarını birlikte düşünmeye teşvik etmesidir. Harrington'u benzer popüler psikiyatri kitaplarından ayıran nokta, biyolojik psikiyatrinin başarısızlıklarını yalnızca bir skandal, psikanalizin gerilemesini de yalnızca bir kurtuluş olarak sunmamasıdır. Bunun yerine birbirine rakip görünen yaklaşımların nasıl tarihsel koşullarda güç kazandığını inceler. Bilimsel fikirleri devlet politikası, mesleki prestij, toplumsal önyargılar, aktivizm ve piyasa dinamiklerinden ayrı ele almaması kitabın kapsamını genişletir. Tonu eleştireldir ancak peşin hükümlü değildir. Bu denge, okurun hem biyolojik araştırmaların gerçek katkılarını hem de aşırı iddiaların bedelini görmesini sağlar. Sonuçta kitap, zihinsel hastalıklar hakkında kolay cevaplar vermekten çok, daha dikkatli, insani ve çok yönlü düşünmenin neden gerekli olduğunu açıklar. Destek olmak isterseniz Anne Harrington kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.